Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zıbni ilmen. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Okuduklarımız dualar. Genellikle hutbelere, Kur'an derslerine başlarken tavsiye edilen dualar. Euzu Besmele ile başlıyoruz. Neden başlıyorduk? Bunları her derste hatırlatacağım. Tekrar gibi oluyor ama pekişmesi açısından önemli. Nahl suresinde bir ayette diyor ki, Kur'an okumaya başladığınız zaman kovulmuş şeytanın şehrinden Allah'a sığının diyor. Biz de ne yapıyoruz? Kur'an okumaya başlarken Euzu Besmele çekiyoruz. Bu farzdır. Yani Kur'an hükmü anlamında farzdır. Bizim de her Kur'an elimize almadan evvel Euzu Besmele çekmemiz lazım. Sadece Besmele yeterli değil. Bu benim bir fikrim değil, Kur'an'ın fikri. Bu net bir şekilde ayettir. Neden olduğunu önceki haftalarda konuşmuştuk, önceki derslerde. Biliyorsunuz şeytan beyne hitap ediyor, vesvese veriyor. Düşünce sistemine yönelik bazı mücadeleleri oluyor imanlı kimselerle. Özellikle burada Kur'an'ı okurken biz bir şeyler anlamaya çalışacağız, hükümleri anlamaya çalışacağız ve bunları yaşantımıza geçirmeye çalışacağız. Elbette Rabbim sığınmamızı istiyor ki yanlış frekanslar gelmesin, yanlış öğretiler almayalım, bu da yaşantımızı etkilemesin diye. Çünkü insanoğlu nefsindekileri, yanlış düşüncelere delil aramaya müsait bir yapıda değil mi? Bugün tartışma programlarında görüyorsunuz, siyaha beyaz deniyor, beyaza siyah deniyor, gidiliyor. İşte bunu özellikle de Kur'an'da yaşamamamız lazım. O yüzden Euzu Besmele çekiyoruz. İkinci duamız neydi? Bu da ayette. Rabbimiz istiyor. Ve kul Rabbi zıdni ilma. Neydi? Rabbim benim ilmimi artır. Biz de bunu Allah'tan dua ediyoruz. Şu an biz bunun için buradayız. Kur'an öğrenmek için buradayız. Kur'an'ı anlamak için buradayız. Dolayısıyla Rabbimizin emri olan duayı da yaparak başlıyoruz. Hepimiz diyoruz ki Rabbim bizim ilmimize artır diyoruz. Hepimizin duası bu. Öbür duamız neydi? Bu da Peygamber Efendimizin çokça okuduğu bir dua. Çocukluktan itibaren öğretiliyor. Rabbi yessir, ya Rabbi kolaylaştır ve la tuassir, zorlaştırma. Rabbi temmim bil hayr, Rabbim hayırla tamamlamayı nasip eyle. Bize tamamlattır anlamında bir dua. Son okuduğum ise yine Taha suresinden bir ayet, Musa aleyhisselamın duası. Rabbi şrahli sadri, ya Rabbi göğsüme genişlik ver ve yessirli emri, işimi kolaylaştır. Evet. Huvallahüllezi, biliyorsunuz akşam ve sabah namazlarından sonra okunan bir dua. Tabii bütün bu neden okunuyor? Peygamber Efendimizin tavsiyesi. İnsanlar kendi kendilerine bir şeyler yapmıyorlar. Peygamber Efendimizin yaşantısı bize örnek olmuş. Ayet-i Kerime'de ne diyor? Resul sizden ne verdiyse onu alın. Neyi yasaklamışsa ondan da kaçının diyor. Peygamber Efendimizin yaşantısını bütün sahabe dört gözle izlemişler. Her türlü hareketini, yemesini, içmesini takip etmişler. Her türlü amellerinde de bunu yansıtmışlar. Peygamber Efendimizin tavsiyelerini ta bugüne kadar kesintisiz bir şekilde uygulanmış. Peygamber Efendimiz bu Haşr suresinin son üç ayetini sabah ve akşam namazlarından sonra okunmasını tavsiye etmiş ve de 71 meleğin okuyan kimseyi koruma altına alacağıyla ilgili de hadis kitaplarında rivayetler var, bu şekilde olmuş. Demek ki anlamı çok yüksek, çok değerli bir ayetler ki bunlar. Peygamber Allah-u Teala ödüllendiriyor, yani yanında kıymet veriyor. Hem okumanın gerçekten bir faydası var, yani sözlerini devamlı olarak söylemenin, hem de demek ki manası çok kuvvetli ki bu kadar yanına ikramiye veriliyor okursanız diyor. Biz de belki o ikramiyeler vesilesiyle okuyoruz ama bugüne kadar hep sadece Arapça lafzını telaffuz ettik. Bu da çok güzeldi. Ama amacımız neydi bizim? Okuyoruz, ne okuyoruz? Bilinçli bir şekilde okumak. İşte bunlara şey yapacağız inşallah. Haşr suresinin son 3 ayeti okunuyor. Bir de bazen de ondan önceki bir ayet var. Biz eğer bu Kur'an'ı dağa indirseydik haşyetinden titrerdi, haşyetinden mahvolurdu şeklinde. Lev enzelne hazel Kur'an'ı ale cebeli diye başlayan, o uzamasın diye konumuz onu okumayacak. Meşhur olan en çok okunan son 3 ayetini bugün değineceğim inşallah. En çok onların yer aldığı sure, evet. Şimdi direkt buna Peygamber Efendimiz Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim şeklinde değil de bir ilaveyle başlamış. Bu mavi kitapçıkta da bunu görüyoruz. Euzubillahissemî'l-alîmi mineşşeytanirracim demiş ve bunu 3 kez tekrarlamış. Yani Euzubillahimineşşeytanirracim, Euzubillah'tan sonra Essemî'l-alîm, yani bunlar Allah'ın sıfatlarıdır, esmalarıdır. Es-Semî'l Alîm'i de ilave etmiş ve bunu da 3 kez devam ettirmiş. Bunu araştırdım, neden olabilir diye, Allahu Alem. Ancak Semî'l Alîm ifadesi Hazreti İbrahim'in çok kullandığı bir ifade. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in ayetleri geçiyor. Bunların bazılarında Hazreti İbrahim dua ederken Semî'l Alîm'i çok ilave etmiş. Ente's-Semî'l-Alîm demiş. Demek ki duaların kabulüne vesile olan bir şey. Es-Semî'l-Alîm. Es-Semî işitmek demek. Yani işitmek kökünden bir kelime. Es-Semî işiten demek. Yani Allahu Teala işitir, duyar anlamında. Alîm ise alimdir, bilir anlamında. Yani işiteni bilir. İşitir ve bilir. Kimi şey yapıyor? Ona yalvaranı, ona yöneleni, onu konuşanı, içinden geçen sesleri, değil mi? Yani hem zahiri sesleri, hem batini sesler dediğimiz iç sesleri bilir anlamında. Sonra devam etmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet başlıyor. 3 kısımdan oluşuyor. Huvallahüllezi. İlkine başlayalım. Yani 1-2-3 diyor ama bu tabii ki Kur'an sıralamasında 1-2-3 değil. Haşr suresinin son ayetlerinin 1-2-3'ü. Çünkü bunlar son ayetlerdir. Yani rakamları 1 değildir. Bir surenin son kısımlarıdır. Başlı başına müstakil sure değildir. Huvallahüllezî lâ ilâhe illâ hu âlimül gaybi ve şehâdeh. Hu, o demek. Arapça bir zamirdir. Üçüncü tekil şahıstır. Biliyorsunuz Türkçe'de ben, sen, o var. Değil mi? Biz, siz, onlar var 6 tane. Ama Arapça'da bu 14-15 tanedir. Arapçanın zenginliğinden ötürü. Hüve'de, hüve kısa okunuşuyla hu, o demektir. O Allah'tır. O Allah'tır. Huvallah, Allah'tır demektir. Ki öyledir. Ellezi dediğimizde onu açıklama yapar. La ilahe illa hu. Bak yine hu geçti. Allah kendisinden başka, yani ondan başka, kendisinden başka ilah olmayandır. La ilahe illallah kelimesinin, o sözünün bir açılımıdır bu. Burada bakın ilginçtir. Hu diye başlıyor. Kur'an'ı indiren kim? Allah. Ben demiyor burada. O diyor. Yani kendisini hu ile tanıtıyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'deki bir anlatma biçimlerindendir. Kendisi sanki başkasını anlatıyor gibi ama yine de kendisini anlatıyor. O Allah'tır ki la ilahe illa ilah yoktur illa hu. Kendisinden başka ilah olmayandır. Devam ediyor. Alimul gaybi ve şehade. Alimu alimdir, bilir. Neyi bilir? Gaybı bilir ve şehadeti bilir. Şehadeti bilir. Şehadet ne demek? Şahit olunan. Şahit olmak, bakmak, şehade kelimesi Arapçada bakmak şeydir. Bakılan nesnelerdir, değil mi? Bakılan nesnelere şahit olunur. Demek ki bizim özellikle gördüğümüz 5 duyu organıyla algıladığımız alem şehadet oluyor, değil mi? Şehade alemi. Bizim şahit olunan alem. Gayb ise ne? bunun olmadığı alem. Yani Rabbim bütün mevcudatı, bütün mahlukatı, bütün yaratılanı burada ikiye ayırıyor. Diyor ki birisi gayiptir diyor, diğeri nedir? Şehadettir. Zahiri olandır.
Şahit olduklarımız ve şahit olmadıklarımız.
Çok güzel. Şahit olduklarımız ve şahit olmadıklarımız olarak ikiye ayırıyor. Yalnız burada bu göreceli bir kavram. Yani ben mesela diyelim Amerika'yı görmedim. Amerika benim için gayb. Yani televizyonda, videoda gördüklerimi bir kenara atarsak gayb. Ama Amerika'da yaşayan birisi için Amerika gayb değil. Çünkü ona şahit. Değil mi? Görüyor. Dolayısıyla görünen bu şehadet kavramı kişiden kişiye göreceli bir kavram. Aynı zamanda mahlukatın durumuna göre de değişen bir şey. Mesela biz arşı görmedik. Ama melekler orada. Şimdi bize göre arş gayb. Ama meleklere göre gayb değil. Onlara göre şehadet ortamı. Peki bütün alem şehade olabilir mi? Olamaz. Çünkü meleklerin de gidemedikleri yerler var. Meleklerin de ulaşamadıkları yerler var. Cebrail aleyhisselamın bile gidemediği yer vardı. Onun gidemediği yere kim şehadet etti? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptı. İşte onun da gaybı bir insanın, yani Peygamber Efendimizin şahit olduğu alemde. Yani değişiyor. Elbette ki Peygamber Efendimizin de görmediği yerler vardır. Çünkü Allah-u Teala'nın mülkü geniştir. Vasidir değil mi? Vasi diyor değil mi? Vesiye kürsüyü semavadı aldı diyordu. Hiçbir mahlukatın elbette görmediği, şahit olmadığı ve duyu organlarıyla, duyusuyla, kendine has özellikleriyle algılamadığı, şahit olmadığı yerler de vardır. Yani burada Allah-u Teala bizlere bütün alemi bu iki kelimeyle beraber anlatıyor. Ve diyor ki la ilahe illahu. Yani aslında bize sınırlarımızı bildiriyor. Hani demiştik ya biz nefis kendisini son derece üstün görmeye, en üstün görmeye yakın bir mahlukat değil mi? Bize en ufak bir hakaret edildiğinde, nefsimize aykırı bir şey olduğunda hemen karşımızdakine onu alt etmeye çalışıyoruz. En ufak bir eleştiriyi kabul edemiyoruz değil mi? Evet. Halbuki ne diyor ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala? Sen diyor boyunca diyor dağları geçemezsin ve yere bassan da yere delemezsin diyor. Buna rağmen biz kibirlenmeye, kendimizi çok büyük görmeye müsaitiz. Ama alem çok büyük, Allah'ın alemi çok büyük. Yani bu şekilde bize bir anlamda şeyimizi bildiriyor, durumumuzu bildiriyor. Buraya tekrar geri döneceğim. Bazı kavramlar var, onu açıklayacağım. Devam ediyor. Hüver Rahmanur Rahim. Tekrar hu ile başlıyor. Hüve, o, Rahmandır, Rahim'dir. Şimdi bu bir genel bir anlatım yapayım son 3 ayetle ilgili. Tekrar buraya dönerim. Bu 3 ayet arkadaşlar hu kavramını ya da Allah kavramı, hu kavramını, hani o kavramını 3 farklı kategoride açıklıyor. İlk ayet en yukarıda genel bir şumul. İkincisi biraz daha anlaşılabilir boyutta hu'yu anlatıyor. Üçüncüsü de bize daha yakın bir şekilde hu'yu anlatıyor. En yukarıdaki birinci ayet, bu biraz evvel okuduğumuz, en yukarıda, en konsantre, en üst alemdeki açıklaması. Bunu nereden anlıyoruz? Hüver Rahmanur Rahim diyor. Geçen derslerde Esma-ül Hüsna'dan bahsetmiştik. Esma-ül Hüsna ne demekti? Esma ismin çoğulu. İsim kelimesinin çoğulu esmalar demek. Hüsna da en güzel demek. Hüsn güzel demek, iyi güzel demek. Hüsna da en güzel demek. En güzel isimler. Zaten aşağıda geçecek, biraz aşağıda açıklıyor. En güzel isimler. Esmalar bizim Allah-u Teala'nın zatını anlama şansımız yok. Bizim yaratılış sistemimizde olmayan bir şey bu. Biz ancak Allah-u Teala'yı sıfatlarıyla, yani Esma-ül Hüsna'sıyla anlayabiliriz. Bunu nasıl, geçen derste nasıl izah etmiştik? Adem, o latif alemde ilk yaratıldığı esnada bir değil mi? Topraktan değil mi? Hemâin mesnum denilen ya da pişirilmiş balçık denilen şeyde duruyordu. Allah-u Teala nasıl can verdi ona, nasıl diriltti ona, hay verdi? Ruhundan üfledi. Bunu ruhundan üfledim, sonra meleklere secde edin emri verdim diyor, değil mi? Hepsi secde ettiler, iblis hariç. Aynı sahne yine Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde, bir yerde sadece şöyle izah ediliyor. Biz ona isimlere öğrettik diyor. Allemu, hepsini öğrettik diyor. Ve dedik hemen arkasına diyor, meleklere secde edin dedik, hepsi ettiler, iblis hariç. Demek ki ruh üfürülmesi ile esmaların yüklenilmesi, yani esma isimlerin, her şeyin isminin anlatılması başka bir ifadeyle özdeş tutulmuş. Yani Adem'in dirilmesiyle, yani o toprak pozisyonuna hayata geçmesi, ruhun üfürülmesi ve o isimlerin öğretilmesi hemen hemen aynı şeydi. İlk diriliş anı, ilk idrak ediş, biz buna idrak diyoruz, esmaların yüklenmesiyle olmuş. Yani bütün isimlerin öğretilmesiyle olmuş. Böyle olduğu için bizim bilgisayar programının çalıştırılması bu sistemde gerçekleşmiş. Dolayısıyla biz öncesini bilemeyiz o yüzden. Hatta belki de hiçbir mahlukat bilemez. Neden? Hepsi bu hu vallahu'l-lezi la ilahe illa hu denilen ilk o ile başlayan sistemin içerisinde. Onun ötesi yok. Hani yine Big Bang teorisiyle açıklamıştık, hatırlıyor musun? Fizikte bir Big Bang teorisi vardı. Kainatın yaratılmasını fizik teorileriyle açıklayan bir şeydi. Buna göre, yani çoğumuzun bilgisi var kabaca, her şey diyor zamanda, ilk zamanın ilk biriminde bir şeyde toplanmıştı. Bütün kütle ve enerji tek bir noktada idi ve bilinmeyen bir sebeple patladı. Büyük patlama deniyor ona. Patladıktan sonra çok hızlı bir şekilde kainat oluşmaya başladı. Fizikçilere diyorlar ki bize bu patlama anından öncesini sormayın. Orada ne vardı diyor. Biz bunu açıklayamayız. Anlamsızdır diyorlar. İşte gerçek bu da değil tabii belki. Bunun çok üstünde gerçeklik var. Ama biz bu teoriye göre konuşacak olursak bunun öncesi bilinmiyor. Yasin suresinde ayette ne diyordu? وَاِذَا اَرَدَ شَيْءًا اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Biz bir şeye irade ettiğimiz zaman o şeye kün deriz, yani ol deriz, olur. İşte bu teorinin Allah'ın hak doğrularıyla örtüştüğü yerde ne var? Bir şeye, o şeye kün denildi ve kainat oluştu. Bundan öncesi irade. Allah'ın irade ettiği kısım. Tabii ki bu oluşan kısım sadece bizim kainatımız. Bunun gibi bütün semalar var, değil mi? Manevi semalardan bahsetmiştik. Yani cennet var, cehennem var, levh-i mahfuz var, arş var, kürsi var, değil mi? Beytul 18 bin alem var. Bunların hepsi sema kavramıyla açıklanıyor. Bunların yaratılışı bunun içinde mi dışında mı bilmiyoruz ama biz sadece şu an şahit olduğumuz kainatın şeyine bu şeyle anlatabiliyoruz. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın zatını bilmek mümkün değil. Ancak anlamak, kavramak, yaklaşmak mümkün. Hani subuti sıfatlar falan vardı lisede öğretilmişti, değil mi? Onlarla biraz anlamaya çalışıyoruz. Anlayabileceğimiz bir şekilde hissetmek. Neyimizle hissediyoruz özellikle? Bizde bir şey var. Kalp. Kalbimiz var. Ne diyor Allah-u Teala şeyde, bir hadisi kutsi'de? Ben kainata sığmam diyor. Alemlere sığmam diyor. Mümin kulumun kalbine sığarım. İşte bu kalbe sığdığı şeyine bizim anlamamız mümkün değil. Ama biz o şekilde kalbimize yönelerek Allah-u Teala'yı hissetmemiz, zatına yönelmemiz söz konusu. Bir şekilde de ayet-i kerimede ne diyor? Resulüm diyor, beni senden sorarlar diyor. De ki onlara, ben onlara yakınım. Ben onlara şah damarından daha yakınım. Dua edenin duasına karşılık ederim, icabet ederim. Onlar da diyor bana kulluk etsinler. Yani bu muhteşem sistem, bizim hamd ettiğimiz, övmeye bile, anlamaya bile yetemediğimiz, aklımızın yetmediği alemlerin Rabbi bize, ben onlara yakınım diyor. Yeter ki bana ibadet etsinler. Yani bana kulluk etsinler. Yani gerektiği gibi, olmaları gibi, gerektiği gibi olsunlar. Yani bu muhteşem, muhteşem, muhteşem bir şey. Yani olağanüstü bir kavram. kalbimize yakın ve bize bizden yakın. Bakın şah damarınızdan daha yakın. Yani kendinize en yakın tarafınızı düşün. Kendinize en yakın tarafını düşünün. Bu şah damarı olarak düşünüyor. Can yani. Yani özünüz sizin can. Ben ondan daha yani sizden bile yakınım diyor. Yani bizde bizden yakın olan var mı? Değil mi? Yani biziz ya ben. Bizden daha yakın olduğunu düşünün. İşte biz o şekilde anlayabiliyoruz. İşte zatını anlamak mümkün değil dedik ya. Esmalarıyla tanıyoruz dedik ya, şahit oluyoruz. Esmalarıyla kainatta anlayabiliyoruz. Bunun en yükseği, en konsantresi, zatına en yakın olanı hangi esma olabilir? Burada yazıyor işte. Hüver Rahmanur Rahim diyor. Rahim. İlk başlangıcı sağdan sola başlıyor. Rahman esmasıdır. Bu da İsra suresinin yanılmıyorsam 80. ayet. İster Allah deyin diyor, ister Rahman. Yani burada Rahman eşittir Allah demek değil bu. Biz Allah'ın zatını anlamıyoruz da. Er-Rahman esmalardan bir esmadır. Rahman eşittir Allah değildir. Yani bir esma eşittir Allah'ın zatı değildir. Allah'ın esmalarından bir esmadır. Ancak Allah-u Teala'nın zatına en yakın esma Rahman esmasıdır. Ben demiyorum bunu, ayet diyor işte. İster Allah deyin diyor, ister Rahman diyor. Burada da kendisini anlatırken esmalarıyla ilk Rahman'dan bahsetmiş. En konsantre, en şeffaf, zatına en yakın esmadır. Çünkü Rahman esması Allah-u Teala'nın mahlukatlarını yaratmaya başladığı, belki de yaratmasının vesilesi olan esmadır. Her yerde, her şeyde tecellisi vardır. Her şeyi de kapsamaktadır. Ve Elhamdülillah Rabbil Alemin diyeceğim ki, bizim peygamberimiz olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şöyle bir hitap vardır. Geçen derste işlemiştik. Ben seni diyor ancak diyor alemlere rahmet olarak gönderiliyor. Ve ma ersalnake illa rahmet ellil alemin. Yani biz bunu hani bazı şöyle şeyler söylene söylene anlamını yitiriyor ya da biz alışıyoruz, esneye esneye dinliyoruz ama yani bu hakikati düşünebiliyor musunuz? Allah'ın en zatına en yakın esması Rahman esması ve bizim peygamberimize deniyor, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Yani Rahman esmasının tecellisinin yeryüzündeki sebebi. Yani bu muhteşem bir olay. Ne kadar Rabbimize hamd etsek azdır. Başka bir ifade yine geçen derste söyledik. Allah-u Teala neredeyse göndermeyecekmiş. Ve ma erselnake diyor. Bu ilginç Arapça tabi şeydir. Ve ma erselnake, biz seni göndermedik diyor. Ama gönderdik. İlla rahmet ellil alemin. Ancak diyor rahmet alemlere rahmet olarak gönder. Rahmet ne demek biliyor musunuz? Torpil. Ya acıdım da yaptım. Ya ben seni şey sınıfta geçirmezdim ama hadi iyi ki bil diyelim. Yani rahmet olarak yapıyorum sana bunu. Alemlere bakın. Hadi insanlığa dedi. Alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. İşte bunu. Evet. İşte biz buradan neyi anlıyoruz? Hani geçen derse demiştik. Hani var mı yok mu diye tartışma var. Levlake levlak deniyor ya. Resulüm eğer sen olmasaydın ben kainatı yaratmazdım diyor. İşte rahmet olarak yarattım. Bunun bu ifadesi. Rahman esması saatlerce konuşulabilir ama zamanımız yok biliyorsunuz. İkinci esma ne diyor? Hüver Rahmanü Rahim diyor. İkinci esmada demek ki zatına en yakın esmalardan birisine neymiş? Rahimlikmiş. Rahim'i nasıl açıklamıştık geçen derslerde? Rahman bütün mahlukata istisnasız tecelli eden bir esma. Rahim ise biraz daha özel değil mi? Devamlılığı olan ve özelliği olan bir esma. Özellikle de müminlere. Allah ben diyor bana kulluk edin diyor ya. Kulluk edenlere münhasıran bir esma. Ama bizim anlayabileceğimizden daha farklı bir şeyler var ki en yukarıda Rahman ve Rahim geçiyor. Rahim bir anlamda Rahman esmasının artık aşağıya doğru inmesine vesile olan. Dedi ki en yukarılardaki esmalar en yüksek ya, aşağılarda da tecellisi var. Yani bakın şu kitap, şu kitap Allah'ın el kelam esmasının, el alim esmasının bir tecellisi değil mi? Ya da şu rafta duranlar. Dünya en aşağı kategori değil mi? Onun da açıkçası dünya demek en aşağı, en yakın demek. Yani yaratılanlar kategorisinde şu an bizim bulunduğumuz alem var ya, en aşağı demek. Hani bu Tebareke suresinde açıklamıştık değil mi? Ve zeyyenne sema'at dünya bima sabiha. Biz en yakın göğü diyor, yıldızlarla donattık. Yani bu Allah-u Teala'nın ifadesi. En aşağı demek dünya. Edna en aşağı demek. Ala en yukarı demek. Etna da bunun zıttı. En aşağı. Yani bizim burada algıladıklarımız falan var ya. Yeryüzü en ilkel. Tabirimi hoş görün. Bir sistem. Neden? Adem'e indiriyor. Kovulduktan sonra Hazreti Adem'e indiriliyor değil mi? Yüksek olma ihtimali var mı? Bir anlamda sürgün yeri gibi. Ama nimet olarak gerçekten çok güzel nimetler. Biz hamd edeceğiz, şükredeceğiz. Ama bizim yaratıldığımız yere göre, yaşanılan Adem'in cennetine göre burası farklı bir yer. Zaten Allah-u Teala uyarıyor. Bak diyor burada ye iç diyor. Sakın diyor nankör etme diyor. Yoksa yeryüzüne indirilirsin de orada diyor meşakkatli bir yaşamla karşılaşırsın diyor. Burası meşakkatli bir yaşam. Hepimiz yaşıyoruz değil mi? Ama bu nimetlere şükürsüzlük anlamında hepsi nimet yine. O kadar çok nimet var ki yani saymakla bitirmezsiniz. Ne diyor Rahman suresinde? Tebe eyyi alâye rabbüküma tükezzüme. Senin diyor ey ins ve cin topluluğu diyor. Rabbinin nimetlerinden hangi birini yalanlayacaksın ki diyor. Ve kaç kez yine diyor. O anlamda değil. Ama yine de üst alemlere göre burası edna, en aşağı alem. Şimdi Allah-u Teala'nın bu esmaları yukarılarda tecellisi var maksimumda. Ama aşağılarda da her aleme tecellisi var. İşte bu iniş, Rahman'dan sonra iniş rahimlikle gerçekleşiyor. Aşağıya doğru artık bir yaratılan mahlukata bir şey var. Biz diyor bütün semaları kat kat yaptık diyor. Ve bir her birisini de diğerine üstün kıldık diyor. Bu Allah'ın hani Ali esması vardı geçen derste işlemiştik ya. Kademe kademe bir üstünlük söz konusu burada. Hatta peygamberler için bile böyle. Peygamberler diyor biz bazısında diyor derece olarak diyor. Aynen Kur'an-ı Kerim böyle diyor. Üstün kıldık diyor. Değil mi? Hani bunu Peygamber Efendimiz Miraç'a çıkarken bazı şeyler de anlatıyor. Birinci katta gördüm, ikinci katta gördüm, üçüncü katta gördüm değil mi? 124 bin peygamber var ama bir de Ulul Azam peygamberler var değil mi? Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz olmak üzere İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam bunlar Ulul Azam peygamberler diyor. Allah-u Teala her şeyde bir kategorile yapmış. Yani derecelendirme koymuş. İşte bu alemlerde de esmaların tecellileri farklı oluyor. Şimdi bakın, Adem'e bütün eşyanın ismini öğrettik diyor ya, biz bu taraftaki ednayız ya, aşağıdayız ya, buradaki bizim daha alt düzeyde idrak seviyesindeki aklımıza diyoruz ki, sandalyeyi, masayı, şunu bunu öğretti değil mi? Ama bırakın yani cennet, cennet üstü bir alem değil mi? Latif alem, arş olduğu söylenen alemdeki onların karşılıklarını düşünebiliyor musunuz? Orada ne çatal var, ne bıçak var, ne kitap var. Orada her şeyin en konsantre anlamlarıyla anlaşıldı. Bizim bunu tam olarak anlamamız mümkün değil. Ama biliniz ki cennet bizim buradaki algılayabileceğimizden çok farklı. Yani biz burada elma, armut, incirle falan kıyaslıyoruz değil mi? Belirli bir hatunlarla kıyaslıyoruz. Ya gölgelikte yatmak olarak kıyaslıyoruz. Ama bizim anlamamız mümkün değil bunu. Oraya gidince anlayacağız. Çünkü bizim aynı zamanda aklımız açılacak. Yani şu anki biz akılla orada bulunmayacağız. Biz çok yüksek bir idrakta bulunacağız. Bakın insanlar arasında çok küçük bir akıl farklılığı oluyor da dahi deniyor değil mi? Einstein'ın aklı bizden çok az açık arkadaşlar fazla. Yani minnacık.
Biz %5'ini kullanıyoruz.
%5'ini kullanıyoruz. Einstein hani diyelim biraz daha fazlasını kullandı ama izafiyet teorisini attı. İnsanlar anlayamadı bile. Değil mi? Zamanla ilgili kavramlar yaptı. Zamanın değişikliği. Bizden çok büyük farklılığı yok. Az bir farklılığı var. Ama bir de cennetteki bizim farklılığımızı düşün. Herkesin Allah'ın izniyle, Allah nasip ederse, Allah'ın rahmetiyle gidersek göreceğiz ki çok farklı bir şekilde bizim idrakımız olacak. Yani anlamamız mümkün değil. Ama biz şunu bileceğiz ki
esmaların tecellisi, esmaların anlamı sadece bizim burada algıladığımız şekilde değil, yukarılarda çok farklı. Cennetin birinci katında farklı, ikinci katında farklı, üçüncü katında farklı, yedinci katında farklı. Cennet üstü ortamı ki Hazreti Adem'e isimlerin yüklenildiği cennet üstü ortamı. Bunu konuşmuştuk biliyorsunuz değil mi? Dünya var. Ahirette cennet ortamı var. Bir de cennet ortamı üstünde latif kudret alemi denilen, belki de arş alemi denilen alem var. İşte bizim ilk yaratılışımız, yani Adem biziz aslında değil mi? Yani insanlığın atası. Yaratıldığı alem o en yukarı alem. Ve biz isimleri öğrettik denilen olay orada gerçekleşiyor. Yani esmaların konsantre anlamlarını çok farklı şekilde algıladı Adem. O yüzden de hatta melekler bile o derece algılayamamışlardı ki secdenin sebebi biliyorsunuz o sehneyi. Meleklere soruyor. Hadi şunları söyleyin bakalım diyor. Subhanallah diyor. Biz senin öğrettiğinden daha başkasını bilemeyiz diyor. Adem'e diyor say diyor bunları. Sayıyor. Gördünüz mü diyor. Hadi secde edin. Yani secdenin sebeplerinden birisi de budur. Demek ki nasıl bir yüklemeyle yüklenilmiş. Meleklerin bile anlıyor. Yani sandalye masa gibi şeyler olsa olur mu? Yani sandalyeyi gösteriyor bu ne? Melekler bilemiyor. Ayrıca secde edin. Yani bizim aklımız böyle algılıyor ama değil. Çok farklı. Hatta geçen bir yerde sohbet oldu. Çok güzeldi. Peygamber Efendimiz sözü vardı. Hatırlıyor musunuz? Bir duası vardı. Ya Rabbi diyor bana eşyanın sırrını öğret. Eşyanın aslını öğret diyor. Allahu alem tahmin ediyorum talebi buydu. Yani hem diyoruz ya biz kaşık, sandalye, masa falan bu eşya değil mi? Ama bunlar Allahu Teala'nın esmalarının bir tecellisi değil mi? Ama Adem farklı bir şekilde onları biliyordu. Yani bir eşyada onun derinlerini, onun esmalarını, sırlarını, asıl şeylerini talep etti Peygamber Efendimiz. Çünkü Peygamber Efendimiz de bu dünyada yaşıyordu. Ama Adem'in idraki orada çok farklıydı. Ha Peygamber Efendimiz oraları da geçti. Cebrail'i bile geçti. Kimsenin, hiçbir mahlukatın ulaşamayacağı alemlerle Rabbi ile müşerref oldu. Biz buna Miraç diyoruz. Ama yaşadığı düzeydeki her nesnenin de isminin de Rabbisinden eşyanın bana aslını göster dedi. Dua etti. Çünkü o biliyordu ki bizim gördüklerimiz gerçek değildi. Sadece bir yansıma. Çok daha farklı bunların bir şeyleri var. İfadeleri vardı. İşte yani Huvallahüllezi'de anlatılan esmalar bunlar. Biz o kategorilerden yukarıdan aşağı doğru bakarsak Huvallahüllezi'yi ve esmaları çok dayanır. Neden esmalar üzerinde çok duruyorum? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerde bu kadar Esma-i Hüsna ardışık olarak arka arkaya gelmemiş. Sayısını tam olarak bilmiyorum sayarız ama bu kadar Esma-i Hüsna arka arkaya. Demek ki Allah'ın vurgusu bu surede bu. Devam edelim.
Eşya dedik de ben bir ufak örnek vereyim. Mesela biliyorsun karbon. Kömür de karbon.
Evet.
Birinin tonu 200 milyon lira. Pırlantanın şu kadar boyunun. Yani aşağıda bir kral 5000 dolar. İkisi de karbon.
Evet.
Yani ikisi de eşya.
Evet.
Yani ikisi de karbon.
Evet.
Birisi şu kadarı 5000 dolar. Birisinin tonu 200-300 milyon lira.
Yani Allah-u Teala bu dünyada bile eşyalara kategorilendirmiş. Yani düşünürse, tefekkür edilirse muhakkak bunda sıra var. Ve kömür siyah değil mi?
Yani.
Öbürü şeffaf.
Pırıl pırıl.
Ve inanılmaz bir ışık şeyliği var, yansıtması var. Pırıl pırıl alıyor. Kadınlar
tam ters.
Evet, kadınlar birisi büyüleniyor.
Birisi siyah, öbürsü parlak.
Kadınlar büyüleniyor değil mi? Yani fıtratlarında o zaman hayran oluyor. Kaşık cevizmasını görmeye ne kadar... Aslında o bir kömür.
O da kömür.
Yani kömür. Ama işte bunu kimyavi olarak birisi anlatmıştı. Bir atom dizilişlerindeki bir kararlılık yapısı. Bunu tam bilmiyorum. İçimizde kimyası olan varsa tereciye tere satmayayım. O atomik moleküler dizilişindeki bir kömüre göre bir atomun, bir elektronun ya da bir yapının kararlı bir yapılımı ona bu muhteşem özelliği veriyor. İşte bu muhakkak derinlerinde bir şey ifade ediyor. Yani Allah diyor ki siz de iç aleminizde böyle kararlı olun. Herkes kömürken pırlanta olun diyor.
Gerçekten yani.
Yani biz Allah bütün aleme ibret gözüyle bakarsak.
Ya satarken bakıyorsun mesela. Ben kuyumcuyum. Satarken bakıyorsun abi. Kömür yani. Kömür parlıyor.
Evet.
Ahmet zamanımızın ailelerine Ahmet Hulusi'yi tanıyor musun?
Pırlanta elmasının işlenmişi mi oluyor?
Evet.
İşlenmişi pırlanta değil mi?
Evet.
Şu anda Antalya'da biliyor.
Evet. Doğru.
İşte atın, pırlanta da yanar. Yani sobaya atın, sobaya da böyle altına çakmak çakın yanar o da.
Kalsiyum oluyor. Diş de oluyor, temiz de oluyor, tırnak da oluyor.
Dostum
ben. Allah'a emanet olun. İlginiz belli zaten. Yok onu okumadım ama kaynak.
Ben de var okumak.
Kaynak demek. Ya kaynak bir yer. Allah evet. İlmin kaynağı bir yer yani. İkinci ayet diyeyim artık. İkinci kısmına geçelim. Tekrar bakın aynı ifadelerle başlıyor. Huvallahüllezî lâ ilâhe illâhu. Eğer Kur'an-ı Kerim'de bir şey aynı şekilde tekrar ediliyorsa, hele yan yana tekrar ediliyorsa, muhakkak ki Allah orada başka bir idrak boyutundan size anlatıyor olayı. Bak size anlattım ya böyle diyor. Bak şimdi bunu farklı bir idrak boyutundan değerlendirin diyor. Şimdi yukarıda anlattık en konsantre esmaların tecellilerini, Rahman ve Rahim anlattı. Başka bir şey anlatmadı orada. Değil mi? Bir aşağıya başlıyoruz şimdi. Artık sıralamaya başlıyor. El Melik, El Kuddüs, Es Selam, El Mü'min, El Müheymin, El Aziz, El Cabbar, El Mütekebbir. Of. Direktman bakın şu şöyledir, bu böyledir, seriye böyle yarattım var demiyor. Sadece esmaları söylüyor. Kendi isimlerini söylüyor.
Seriye var.
Kendiniz de düşünün. Baba, oğul, mühendis değil mi? Apartman yöneticisi, komşu değil mi? Sinirli, yakışıklı değil mi? Üşüyen. Bunlar sizin sıfatlarınız aslında, esmalarınız. Siz mevlisine mektup yazıyorsunuz ve kendi özelliklerinizi arka arkası söylüyorsunuz. Ben şöyleyim, işte şuraya gittim falan yok. Ne kadar konsantre ifadeler bunlar. Allah-u Teala da kendini anlatıyor. Ha yukarıdan farkı ne? Artık bir kademe daha, yaratılış aşamalarında bir kademe daha anlaşılabilir pozisyona getiriliyor. Allahu alem burası melekût alemi. Artık arşa geldi. Yani en yukarıdaki Rahman ve Rahim yaratılmışlar. Onun bir altında artık meleklerin olduğu ortama açıklamaya başlıyor. Nereden anlıyoruz bunu? Bakın melikten başlıyor. Melek kelimesi meleke kelimesinden, güç, kudret ve sahip olmak kelimesinden gelir. El-Melik ise Allah-u Teala'nın esmalarından bir ismi. Buradan anlıyoruz bir. İkinci esma ne? Kuddüs. Ya bu esmalar aslında çok uzaklarda bir yerlerde. Biz bunları günlük hayatımızda zaten sürekli kullanıyoruz. Ya da Kur'an ifadelerinde zaten biz bunları duyuyoruz. Kuddüs ismini nereden duydunuz? Kudüs şehri var. Mukaddes emanetler deniyor değil mi? Sonra Ruhul Kudüs deniyor değil mi? Evet. Hadisi kutsi diyoruz. Değil mi? Hayatımızda var. Kutsal diyoruz. Bunların hepsi günlük hayatta var. Kelime anlamı olarak temiz, kirliliğine ulaşamayacağı manevi temizlik anlamına göre, yani şu buranın temiz olması anlamında değil, yani manevi bir temizlik anlamına geliyor. Ruhul Kudüs denmesi çok ilginç. Cebrail aleyhisselamın sıfatıdır, bir ismidir bu. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ifadedir. Ruhul Kudüs diyor, biz seni Ruhul Kudüs'te destekledik diyor. Birkaç yerde geçiyor. Hristiyanlar bunu öyle bir anlamışlar ama yanlış anlamışlar ki, yani önemini kavramışlar ama yanlış anlamışlar ki, biliyorsunuz o üçleme vardır Hristiyanlığı, şirki vardır, teslis inancı vardır, baba, oğul ve kutsal ruh denir burada. Biliyor musunuz?
Evet.
Tanrı, yani Allah'a Tanrı derler, baba derler, İsa'ya oğul derler, Cebrail'e ise, bu çok açıklanmıyor. Ne de bilmiyorum. Çok kapalı anlatılıyor bunlar. Cebrail aleyhisselama ise kutsal ruh derler. İşte o kutsal ruh var ya, Kudüs'tür o. Ruhul Kudüs'tür Kur'an ifadesiyle. Yani öyle bir önemsiyorlar ki bu üçlünün içine almışlar. Yani Tanrı diyorlar bir anlamda. Nereden şey yapıyorlar? İşte buradakinden. Dedik ya biz melek kelimesi, melik kelimesiyle alakalı. İkinci esma hangisi? Kudüs esması. Yani Ruhul Kudüs. Cebrail'in kaynağını aldığı. Yani demek ki Cebrail aleyhisselamda en fazla tecelli eden esmalardan birisi Kudüs esması. Kudüs esması. Görüyor musunuz? Bu esmalar yaratılmanın ne kadar yukarılarında olan şeyler. Biz böyle rastgele sıralıyoruz. Anlamını bile bilmiyoruz. Belki sözlükten bakma gereği bile duymadık bugüne kadar. Allah Teala sistemini anlatıyor burada. Yani ilk Rahman ve Rahim esması, Rahman esması, Rahim esması ile aşağı inen bir şekli var. Melik ile başlıyor. Ve niçin meliklik ilk başta? Çünkü arkadaşlar bu dünyanın sistematiğinde, idare sisteminde en yukarıda bir sistem krallıktır değil mi? Yöneticiliktir. Liderliktir. Yani bu dünyanın sistematiğinde işte Allah-u Teala ilk meliklik esmasını görmüş. Yani yaratılan sisteminde kralı, kral değil, meliki o.
Alemin kralı.
Rab ediyoruz ya alemler, Rabbil alemi diyoruz ya, o alemlerin meliki işte. En yukarıda o var. Yani Rahman Rahim'den sonra yaratılmışlar aleminde bir alt kategori görülüyor. İkincisi Kudüs. Üçüncüsü ne? Esselam. Selam nokta nedir? Esenlik olarak algılayabileceğimiz şeyler ama şeyi çok farklı. Mesela diyor ki Selamun kavlen min Rabbin Rahim diyor. Yasin suresinde. Ve orası üç kez okunur. Dikkatinizi çekiyor mu? Yasin suresi okunurken orada üç kez hem de böyle ağır ağır Selamun kavlen min Rabbin Rahim. Selamun kavlen min Rabbin Rahim. Selamun kavlen min Rabbir Rahim diye tekrarladı. Eğer bizim bildiğimiz anlamda bir selam olsaydı bu kadar önemli olmazdı. Hatta deniyor ki Yasin suresinin bu kadar ölülere okunmasının bir sırrı da bu deniyor. Yani o ayet en üst ayetlerden biri olduğu söyleniyor. İşte bu bizim algıladığımız bu selamlık şeyinin en yukarılardaki tecellisi olarak söyleniyor. Kalbi. Mesela cennete ne deniyor? Selamla ilgili. Selam yurdu deniyor oraya. Darus selam deniyor. Dar hem kapı demektir hem yurt demektir. Selam yurdu. Yani işte bu Allah'ın Esselam esmasının çokça tecelli etti. Biz namazlardan sonra ne diyoruz? Allahümme entesselam ve minke esselam tebarekte yazıl celal ve ikram diyoruz. Allah'ım sen selamsın demek o. Ve biz selam olarak bizim algıladığımız her şey var ya, minke esselam, sendendir diyoruz. Demek ki çok önemli kavramlar. Ve yaratılmanın üçüncü aşamasında bu esselam esması gelmiş. Cennette insanlara en büyük nimetlerden birinin bu selam olduğu söyleniyor. Bir düşünürseniz hani en fazla ne olabilir diye orada bir şeyler anlatır. Hani ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz diye bir ifadeler var. Fazla kelimelere vurmak istemiyorum. İşte o esselam esmasıyla bağlantılıdır. Anlayan anladım. El mümin, el müheymin, el aziz, el cebbar, el mütekebbir şeklinde de devam ediyor. Anlamlarını söyleyeyim, çok uzun sürecek. Mümin, iman ettiren demektir. Aynı zamanda emin kılan demektir. Müheymin, koruyup gözetleyen demektir. Bir ayeti kerime diyor ki Allah-u Teala Resulüne, ey Resulüm diyor, sen onlar diyor iman etmeyecek diyor, kendini mahvedeceksin diyor. Bu kadar üzülme. Sen onlar üzerine bir müheymin değilsin. Yani bekçi değilsin. Yani bir gözetleyici değilsin diyor. Hidayet bize aittir diyor. Ceza ve ödül de bize aittir. Yani senin görevin tebliğdir. Tebliğini et. Sen onların üzerine gözetleyici değilsin. Müheymin budur. Yani Allah-u Teala'nın mahlukatını yarattıktan sonra gözlemlemesidir. Geçen haftalarda ne demiştik? Allah diyor başı insanlar diyor kendilerinin suven başı boş bırakılacağını mı zannediyorlar diyor. Siz sadece iman ettik diye bırakılacağınızı mı zannettiniz diyor. İşte Allah-u Teala müheymin burada. Gözetleyici, hem koruyucu gözetleyici hem de takip edici olarak şeyini yapıyor. Allah-u Teala esmalarından biri o. Aziz, yenilemeyen demektir. Yani üzerine galip olunamayan demektir. Üstün demektir ama manevi bir üstünlük bu. Buyurun.
Bunu insanlar da zikirde de kullanıyor değil mi hocam?
Tabii ki. Şimdi neden zikrediliyor biliyor musunuz? Bir kere Allah anılıyor. Yani Allah'ım, ey Allah'ım, sen şöylesin, sen böylesin övmek anlamıyla. Hem de o ismi anlamak anlamıyla, hem de tecellilerini üzerine çekmek anlamında. Bunu zikir sohbetlerinde bulunanlar bilir. Allah-u Teala'nın bu esmaları bir anlamda çekilerek onun tecellisinin ortama gelmesi hedeflenir. Zikir toplantılarının şeylerinden birisi budur. Biraz daha açarsak, hani dedik ya, kainatı Allah-u Teala bütün esmaları da tecelli etmiştir, bizde de tecelli etmiştir. Ama herkesteki esma tecellisinin miktarı azdır. Bazısında bazı esmalar daha çok tecelli etmiştir, bazıları daha az tecelli etmiştir. Mesela çok celalli birisine, değil mi? Allah'ım, ben öfkeli demiyorum. Celalli birisine El Celal esması çok tecelli etmiştir. Yumuşak huylu, yüz güzelliği olan kişiye, değil mi? El Halim esması tecelli etmiştir. Halim Selim adam derler, değil mi? Evet. Yüz güzelliği olan, mesela Yusuf Aleyhisselam'a El Cemal esması tecelli etmiştir. Değil mi? Böyle mesela Arslan'a El Kahhar esması tecelli etmiştir. El Celal esması tecelli etmiştir. Değil mi? Azrail'e ne tecelli etmiş olabilir? El Kahhar, El Mümit esması tecelli etmiştir. Anlatabildim mi? Yani kainattaki bütün mahlukada bu esma kitabından okuyun anlamlarını. Ha, şunda şu, şunda şu, şunda şu diye bunları bulabilirsiniz. Mesela El Rafi esması yükselten demektir. El Muzil zelil eden demektir. Bunların herkeste her şekilde bir şekilde tecellileri bulunur. İşte eğer bir insan düşünürse bendeki hangi esmalar daha az, kendini geliştirmesine bir vesiledir. Yani aynı zamanda teknolojisiyle de kullanılabilir esmalardır. Ha ya, ben de şu çok eksik. Peygamber'e
denge
işte. Yani kemaliyet denilen budur. Niçin Peygamber Efendimiz bu kadar övgüye mazhar? Çünkü Allah-u Teala'nın esmasını bir insan boyutunda her alanda ve en fazla kemaliyetle üzerinde bulundurmuştur. Mesela Peygamber Efendimiz'e diyebilir misiniz? Ya çok sakindir. Değil mi? Çok sakin. Savaşta görün onu. Arkasına saklanmış müminler. Yani nasıl bir demek ki hali var. Ama hiçbirisi de onun kadar da şefkatli, ne diyor? Er-Rahufur Rahim lil müminin diyor. Lekad ca'akum rasulun min enfusikum aziz aleyhime anittum harisun aleyküm bil müminine. Müminlere Rauf'un Rahim'dir diyor. Bakın, Rauf ve Rahim Allah'ın esmalarından. Allah-u Teala onu peygamberi için sıfat olarak kullanıyor. Demek ki ne kadar yüksek tecellisi var onun üzerinde. Anlatabiliyor musun? Peygamberimize fakir diyebilir misiniz? El-Gani esması en yüksek tecelli, en zengin. Bakıyoruz Peygamber Efendimiz'e hurma, bir tane hurma yemiş, öldüğünde miras bırakacak bir şey yok. Hasırda yatmış, sahabi almış. Ama fakir miydi? Kimse fakir. Dünyanın potansiyel en zengin kişisiydi gelmiş geçmiş. İspatını yapayım, kuyumcu arkadaş burada. Şeyden, Taif'ten geldiğinde taşlanırken, Cebrail Aleyhisselam gelmiyor mu? Ya Resulallah diyor, emret diyor, şu dağı diyor. Hayır. Altın yapayım diyor. Ya şu kitap altın olsa bizim 7 ceddimize yeter. Değil mi? Şu masa şey olsa. Bir dağ kaç tondur ya? Kaç bin tondur?
Kilosu 50.000 dolar.
Allah, Peygamber Efendimiz istemiyor. Anladın mı? Tamam dese ondan zengin insan olabilir mi? Peygamber Efendimiz fakirliği tercih etmiştir. Yani burada fakir diyor, aşağılama da var içerisinde, kızıyorum ben. Hayır efendim, Peygamberimiz tercih edilmiş. Neden? Bu dünyanın gelip geçici olduğunu biliyor. Malikün mülkün Allah olduğunu biliyor. İster mi? Malında sorumluluğu var. Biz şu olsun bu olsun diyoruz. Ahirette görürsün nasıl hesabını verilecek onlara. Tabii. Yani ümmeti gibi yaşamak, sakin olmak istiyor. Yani bakın, birisi gelmiş de şöyle bir toplulukta ayırt edememiş. Ya demişler ki, sizin emiriniz kim? Bakın, muhteşem bir ifade. Peygamber Efendimiz o sırada su dağıtıyormuş. Evet. Diyormuş ki, emir hizmet edendir. Yani efendi hizmet edendir. Bak, buranın emiri de benim demiyor. Kibir bile yok sözlerinde. O kadar diyor ki.
Emir efendi demek.
Efendi hizmet edendir diyor. Yani benim diyor, ama öyle bir lafı ifade ediyor ki, bir de 2011 yılındaki insana mesaj gönderiyor orada. Siz diyor bir efendi misiniz diyor, topluluğun lideri misiniz? Öyle hizmet edeceksin diyor. Yani oturmak yok diyor orada. Hadi hazırlayın falan yok diyor. Şimdi böyle bizim bir Resulümüz var. İşte Peygamber Efendimiz de bu esmaül hüsnalar, esmalar en maksimumuyla, en güzel şekilde tecelli etmiş. Ama biz eksiyiz. İşte bizim esmalardan anlayacağımız ne? Bütün esmaları tanıyarak bizde eksik kısmı ne? Biz bunu telafi edeceğiz, geliştireceğiz. Kötü kısımlarımızı yontacağız. Yontma kelimesini anladınız. Güzel bir eşya haline geleceğiz, güzel bir konu. Eksik kısımlarımızla Allah'ın izniyle tamamlayacağız. İşte Esma-ül Hüsna'nın bize olan faydası da budur.
Ama hocam şu var. Şimdi Esma-ül Hüsna'yı okurken sayı koymuşlar. Kahır suresini 300 sefer okursan diyor.
Evet.
Bu, rakamlar nedir bu?
Şimdi Hazreti İbrahim değil mi? Er-Rezzak esması çokça gelişmişti değil mi onda? Yani hani kendi başına bir kez sofraya oturmadığı düşünüyor. Gelenlere sürekli buzağı kestiği, şey kestiği söylüyor. Rezzak esma. Peki o sürekli Er-Rezzak, Er-Rezzak, El-Gani, El-Gani esmasıyla mı zengin oldu? Çekerek mi zengin oldu? Hayır. O kadar doğru yerleri yaşadı ki Allah'ın gökten rahmet kapıları açıldı Rezzak boyutuyla. Anlatabildim mi? Yani belli bir sayıda çekmek biraz ruhuna aykırı oluyor. Elbette faydası vardır. Yani belli şeyleri belli sayıda çekmenin elbette bir tecellisi, fonksiyonu vardır. Ama asıl olan anlamak. Yani biz Allah'ı anlamak zorundayız. Allah'ı tanımakla mükellefiz biz. Tanıyıp da kendimizi düzeltmekle mükellefiz. Bu anlamda baktığımız zikir çok farklı boyuta geliyor.
O sayı ne?
Elbette biz geyik geyik boş boş yaşayacağımızda, oturacağımızda Allah'ı tesbih edeceğiz, zikredeceğiz. Otur Allah Allah. Salavat getir. Yani niye boş boş duruyorsun değil mi? Aynı zamanda da tanımaya çalışacağız. Mesela çarşıda pazarda dolaşırken diyor Sübhanallahü velhamdülillahü ve la ilahe illallah vallahu ekber gibi zikirlere çekene o kadar büyük sevaplar var ki yani sayılarını unuttum. Niye? Ya herkes unutuyor Allah'ı çarşıda pazarda. Kimsenin aklına Allah gelmiyor ki. Bir kişi getiriyor, alkışlanıyor. Tamam diyor sana şu kadar ödül vereceğim. Biz de aman şunun domatesin iyisini alalım. Aman kazıklanmayalım. Satıcı diyor ki şunu nasıl diyor, kazıklasam diyor. Domatesleri iyilerin arkalarına koyuyor. Ya kimsenin aklına Allah gelmiyor ki onda.
Onunla ilgili bir hadis de var. Yani, pazar diye, değil mi?
İşte sen o sırada Allah Allah ya Allah ne güzel yaratmış. Şu nimete var. Pazar ya pazara bak çiçek bahçesi gibi ya. Ben şundan alayım ve çocuklarıma nasip olsun. Ya Allah bize, ya burası dünya en aşağısı, kovulduk. Biz buna rağmen Allah neleri bize nasip ediyor, cennet gibi bir yer. Böyle dolaştığında da ne oluyor? Sen zikir etmiş oluyorsun. Yani zikir bir şeyi sayılı olarak sadece çekmek, yani ben karşı değilim. Çekiliyor, ediliyor ama aynı zamanda manasıyla, akıl boyutunda da zikir ne demektir biliyor musun? Beyinsel bir faaliyettir. Şuursuz bir faaliyete zikir denmez. Şuursuz faaliyet tesbihtir. Yeryüzündeki taşların, toprakların yaptıkları tesbih denir. Ama zikir de kesinlikle akıl devrede olmak mecburiyetindedir.
Allah'ı anmak diye ayet de var.
Tabii. Siz, sen beni an diyor, ben seni anayım. Yani siz Allah'ı anmış olduğunuz anda, zikretmiş olduğunda bilin ki Allah da sizi anıyor. Mustafa İslamoğlu güzel bir şey kullanmış. Diyor ki bakın zikrullah diyor. Değil mi? Zikrullah ne demek? Allah'ın zikri. Bakın Allah'ın zikri, yani Allah'ın zikretmesi. Sen zikrullah yapıyorsun, Allah'ın zikrini yapıyorsun, otomatikman Allah'ın zikri gerçekleşiyor. Allah da seni zikretmiş oluyor. Muhteşem bir şey ya. Yani o yüzden bizim boş durmamamız lazım. Yani Allah şuuruyla yaşamamız lazım. Sayısıyla çek, tesbih çek, düşün ama bir şekilde zikir faaliyetinde, modunda olmamız lazım bizim. Zaten Allah'ı zikretmeyenler münafıklardır diyor. Ya da münafıklar Allah'ı az zikrederler diyor ayet-i kerimede. Eğer bilin ki kendinizi değerlendirin. Kendinizi Allah'ı az zikretmiş olarak buluyorsanız bilin ki sizin içerisinizde hala münafıklık kısmı var. Ben söylemiyorum yani ayetin şeyi olarak. Yani biz tamam birçok insanlara göre güzeliz, buradayız, namaz kılıyoruz ama Allah-u Teala'nın istediği yere göre çok eksiyiz. Biz onu tamamlamakla mükellefiz. Devam edelim. Cebbar bir şeyi cebr ile yaptıran, zorla yaptıran demektir. Aynı zamanda en güzel şekilde olması gereken işleri olması gereken yere götüren demektir. Mesela Cebrail var değil mi? Allah'ın işte cebbar esmasının tecellisidir. Ne yapıyor? Yerlere diyor değil mi? Azap bazen Cebrail aleyhisselamın emriyle gelmiş. Cebbar da yani Allah-u Teala cebbar olarak düşünürsek insanlar ne yaparsa yapsın. İstediğini yapıyor, yaptırıyor. Cebbar esmasıdır bu. Bir insanda tecelli ettirirse, bakın zulümle karıştırılıyor bu cebbarlık. Zulümden kastetmiyorum. otoriteyle yaptıran demektir. Karizmasıyla yaptırandır. Peygamber Efendimiz bir kimseye zorladı mı yapılması için? Bakışlarıyla idare etti. Ya kainatı bakışlarıyla idare etti. Sahabiler suratının asık olduğunu gördüler. Hemen şunu yaptılar, bunu yaptılar. Neden? Cebbar esmasının tecellisi. Değil mi? Bizde de Allah'ın Cebrail esması tecelli olursa, yani o kadar yırtılmayız, bir yerlerimizi yırtmayız olması için. Bir sözümüzle olur. Ama biz kendimizi o kadar laubaliliğimize falan, karizmamızı azaltıyoruz, vakarımızı azaltıyoruz ki sözlerimiz çocuklarımıza bile tesirli olmuyor. Mütekebbir de büyüklenen demektir. Allah-u Teala bunu biraz bu esmada şey davranmış, kendisinden fazla insanlarda tecellisini istemiyor bunu. Ama birkaç yerde insanda tecellisini istiyor ve müsaade etmiş. Bunlardan birincisi, düşündük. Mütekebbir esmasını geçtiği yerlere baktım Kur'an-ı Kerim'de. Hep sonunda cehennemle tehdit var. Yani kim mütekebbir cennete girer diyor. Cehenneme girer diyor. Affedersiniz. Kibirde. Ama şuralarda olmuş. Hacda hani say ederken omuzumuzu açıyoruz, sallanıyoruz. Orada kafirlere hava atıyoruz. Orada. Bir de savaş esnasındaki kafirlere olan karşı bizim kibrimiz. Allah-u Teala bunlara müsaade etmiş. Neden biliyor musunuz? O Müslümanlığın şeyini artırıyorsun orada. Kibri de artırıyorsun orada. Son kısmına da devam ederiz inşallah. Mümkünse bir hafta boyunca şu esmalara bir bakın. Bu şeyleri de değerlendirmeye çalışın. Allah bizi, Allah-u Teala'yı güzel anlayan, dini güzel anlayan ve yaşayanlardan nasip etsin inşallah.